Ayrım 14. Bir Türkiye Hayali Selçuk Şirin, sayfa 187. Bu gençlere ne olacak? Türkiye'de yaşayan her 3 gençten ve her 2 genç kadından biri ne okulda ne de işte. OECD tarafından açıklanan bu resmi veri, eğer bugün önlem almazsak gelecekte bizi bekleyen sefaletin en somut göstergesi. Bir şey yapmalı hemen şimdi. OECD şampiyonuyuz. Aslında sorunu biliyoruz. Resmi istatistiklere göre 15-29 yaş arası gençlerin %30'u ne okulda ne eğitimde ne de işte. Bu oranla Türkiye OECD içinde en berbat konumda. Genelde OECD istatistiklerinde bizimle son sırayı paylaşan Şili ve Meksika'da bizi yalnız bırakmış bu bahtsız istatistikte. Sorunu ağırlaştıran faktör, genç nüfus oranı. Genç işsizlik rakamlarına bakarken iki veriyi akılda tutmak gerek. Genç nüfus oranı ve doğurganlık oranı. Ülkemizde yaşayan insanların yarısı 30 yaşın altında. OECD ülkeleri içinde bizden daha genç ülke yok. Genç işsizlik oranına bakarken bu noktayı akılda tutmakta fayda var. Zira örneğin tabloda bizden sonra gelen İtalya'da medyan, yani tam ortadaki değer, yaş bizden 12 yaş daha büyük. Yani İtalya'da genç işsizlik oranı yüksek ama orada nüfusun çok daha az bir kısmı genç. Dolayısıyla sistem o yükü kaldıracak durumda. Bir diğer faktör de nüfus artış oranı. Türkiye'de bu oran örneğin İtalya'nın neredeyse 3 katı. Tabii bir de İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın bu listeye son dönemde yaşadıkları krizden dolayı girdiklerini de hesaba katarsanız bu tablodaki yerimizin beni kaygılandırdığını anlamış olursunuz. O nedenle eğer bir şeyler yapmazsak bu trend devam ederse Türkiye ile benzer ülkeler arasındaki makas bizim aleyhimize çok daha hızlı açılacak. Gençlerimiz dünyada çok daha hızlı bir şekilde geriye düşecek. Bunun faturası da çok ağır olacak. Fatura ağır. OECD gençleri eğitim ve istihdamdan uzak tutmanın faturasını da her bir ülke için ayrı ayrı hesaplamış. Aşağıdaki grafikte sol tarafta eğitim ve istihdamdan uzak tutulan gençlerin oranı var. Türkiye malum %30 ile zirvede. Grafiğin alt kısmında ise bu gençleri eğitim ve üretimden uzak tutmanın ülke milli gelirine yüklediği fatura var. Gençleri eğitim ve istihdamdan uzak tutmanın bedeli milli gelirimizin %3.4'ü ediyor. Bu neredeyse ülke olarak eğitime harcadığımız paraya denk. Göreceğiniz gibi Türkiye açık arayla en ağır faturayı ödeyen ülke. Bunun nedeni belli. Hiçbir ülkede genç nüfus oranı bizimki kadar yüksek değil. Her iki genç kadından biri ne okulda ne işte. Yukarıdaki istatistiklere biraz daha detaylı bakınca genç kadınlarla genç erkekler arasında çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Özellikle 20-24 yaş arası gençlere baktığımızda eğitim ve istihdamda katılımda cinsiyet farkı dehşet verici boyutta. Genç kadınların %48'i ne okula ne de bir işe gidiyor. Oysa bu oran genç erkeklerde %18. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz sorun aslında kadınları eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında tutmaktan kaynaklanan bir sorun. Zira sadece erkekler üzerinde bir kıyaslama yapıldığında durumumuz hiç de fena değil. Bizden daha berbat olan pek çok ülke var. Peki neden genç kadınlarda durum bu kadar vahim derseniz onun da nedeni eğitimde. Çünkü kadınların lise terk oranlarına baktığımızda Türkiye %60 oranıyla OECD zirvesinde. Bu basit detay bile bize sorunun çözümünün nereden başlaması gerektiği konusunda çok net bir bilgi veriyor. Ne yapmalı? Yapmamız gereken eğitim ve ekonomiye katılımda erkek çocuklarımıza sunduğumuz olanakların daha fazlasını kız çocuklarımıza sunmak. Dolayısıyla eğer geleceğimize yatırım yapmak istiyorsak ilk başta genç kızlarımızın okul terk sorununa acil bir çözüm bulmalıyız. Aynı şekilde eğer gerçekten dünya ile rekabet etmek istiyorsak genç kadınlarımızı istihdama katmak zorundayız. Dünyada kadınlarını eğitmeden, onları ekonomik üretim sürecine katmadan, katma değeri yüksek üretim yapan ülke yok. Eğitim anneler için de şart. Biliyorum, yukarıdaki verilere bakınca içinizden şöyle diyorsunuz. Ama hocam, kimi kadın anne olup çocuk yetiştirmeyi seçiyor olabilir. Doğru, bunda sıkıntı yok. Ama bu durum sorunu daha da katmerlendiriyor. Türkiye'de her 3 genç anne adayından ikisinin lise terk olduğu bir ortamda yetişen çocukların ülkeye yüklediği bir bedel de var çünkü. Çocuk gelişimine dair tüm veriler bize eğitimli annenin çocuklara yapacağımız en büyük yatırım olduğunu gösteriyor. Sağlıklı ve başarılı çocuk yetiştirmenin yolu da genç kadınlara daha iyi eğitim vermek. Yani ister evde çocuk yetiştirsin, ister okula devam etsin, ister ekonomiye katılsın, kadınların iyi eğitilmiş olanı her koşulda toplumsal kalkınmamız için olmazsa olmaz. Sorunlar ortada, çözüm net. Türkiye'nin hamasetle incir çekirdeğini doldurmayan konuları günlerce tartışmakla geçirecek vakti yok. Çok değil, futbolu olduğu kadar o hararetle, o tutkuyla eğitimi, özellikle kızların eğitimini de dert edersek, yukarıdaki tabloyu değiştirmek için ilk adımı atmış oluruz. Çünkü sorunlar belli, yapılması gerekenler belli. Eksik olan toplumsal irade, eksik olan toplumsal tercih, o da bizim elimizde. Artvinliler ekonomiden anlıyor. Artvin'de eşsiz doğayı tahrip edip altın madeni çıkartarak kalkınacağız. Denklem bu. Her hafta başka bir bölgede benzer bir hesap gündeme geliyor. Doğayı tahrip ederek doğal kaynaklar üzerinden zengin olma hayali. Söz konusu Artvin olunca konunun benim biraz daha çok ilgimi çektiği doğrudur. Çünkü bizim köyün yaylasının bittiği yerde başlar Artvin yaylaları. Tavuklarımız olmasa da koyunlarımız karışır, kirbem de oralıdır. Tam da şairin dediği gibi. Ama Artvinlilerin derdine ortak olmak için oralı olmanıza ya da onlara komşu olmanıza gerek yok. Biraz hesap kitap bilmek, biraz ekonomiden anlamak yeter. Çünkü Türkiye'nin en özgün doğal iklimine sahip olan Artvinliler, iflas etmiş bir ekonomik aklın ülkemizi sefalete sürüklemesine dur diyor. Çünkü onlar biliyor, doğal kaynaklarla kalkınma devri bitti. Ben bilmeyenler için açayım. Kaynak belası. Doğru, sanayi devriminde doğal kaynaklar olmadan kalkınmak mümkün değildi. O nedenle sanayi devrimini başarıyla gerçekleştiren ülkeler, doğal kaynaklara ulaşmak için kıtaları yağmalamaktan da, kölelik gibi büyük bir insanlık suçu işlemekten de kaçınmadılar. Ama o devir bitti. Doğal kaynaklarla ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, teknolojinin ilerlemesiyle yeni bir evreye geçti. Artık doğal kaynak kalkınma ilişkisi tersine dönmüş durumda. İçinde bulunduğumuz yüksek teknoloji çağında doğal kaynağı çok olan daha az kalkınıyor. Evet, bu bir tezat. Literatürde de bir de adı var bu tezadın. Petrol laneti. Yapılan pek çok tarihsel ve karşılaştırmalı analizde doğal kaynak zengini ülkeler artık hem daha yavaş kalkınıyor hem de daha totaliter bir rejime kayıyor. Kalkınmacılar buna kaynak paradoksu diyor. Kaynak belası ya da petrol laneti diyenler de var. Petrol zengini ülkelerdeki yaşam standardına ya da Afrika ve Latin Amerika'daki maden zengini ülkelerin yurttaşlarına sunduğu hayata bakınca durum netleşiyor. Kaynağı olan artık kazanmıyor, hatta kaybediyor. Düşen petrol fiyatlarıyla Venezuela'dan Suudi Arabistan'a tüm üretici ülkeler iflasın eşiğinde. Önemli olan kaynağı kimin çıkardığı değil, kimin işleyip pazarladığıdır. İşte bu noktada Artvin'e gelinceye kadar elimizdeki eşsiz kaynakları ne kadar kullanabildiğimiz sorusunu sormamız gerekiyor. Ülke olarak fındığın, zeytinin, eşsiz kıyıların, tarihi binlerce yıla uzanan muazzam kültürel mirasın kıymetini ne kadar biliyoruz da Artvin'de o muhteşem ekosistemi tahrip ederek ortaya çıkacak madenin kıymetini bileceğiz. Çare katma değeri yüksek ekonomi. Türkiye eğer kalkınmak istiyorsa var olan kaynakları daha akıllıca kullanmaktan başka çare olmadığını artık öğrenmeli. Bu çağda zengin olmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynak dağların altında değil, ülkede yaşayan yurttaşlarda saklıdır. Kaynak o yurttaşları bir arada huzur ve barış içinde üretime katan sistemdedir. Sistem nedir derseniz tekrar edeyim, sistem daha adil bir rekabet ortamıdır. Sistem daha özgür bir girişim ortamıdır ve en önemlisi kastettiğim sistem daha üst beceri seviyesine sahip yurttaşlar yetiştiren eğitim sistemidir. Bu üç petrolün içinde yüzse de sonuç değişmez. Bu çağda kaynak zenginliğiyle rekabet etmeniz mümkün değil. Ancak adil bir rekabet ortamında Artvin'de bir maden çıkacak ise o madeni orada en iyi kimin çıkartabileceğini seçme fırsatınız olur. Çünkü ancak özgür bir girişim ortamında orada kurulacak maden işletmelerinin çevreye ve çalışanlara zarar vermeden, torpil ve suistimallerden uzak bir şekilde işleyeceğini garanti edebilirsiniz. Çünkü ancak yaratıcı bireylerin kurgulayıp işlettiği maden işletmeleri üretkenlik bakımından dünya ile rekabet edebilecek konumda çalışabilecek. Tabii bunlardan daha önemlisi bu üç koşul yerine geldiğinde fark edersiniz ki Artvin'de olması gereken doğayı geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde tahrip ederek madencilik yapmak değildir. Eğer dert para ise elimizde altın değerinde bir kaynak var. Fındık. Ne demek istediğimi Karadeniz'den bir örnekle açıklayayım. Yol ayrımındaki Türkiye kitabında detaylarını verilerle sunduğum için burada özet geçiyorum. Türkiye fındık üretiminde dünyada tekel ülke, dünya pazarının kontrolü bizde. Peki başta çikolata sektörü olmak üzere pek çok alanda kullanılan ve zengin ülkeler pazarında kıymeti yüksek olan bu üründen biz ne kadar para kazanıyoruz? Söyleyeyim, her sene rekor diye kutladığımız fındık ihracatımızdan yılda 3 milyar dolar ciro yapıyoruz. Bu doğal kaynağı bizden alıp akıl ve yaratıcılık katarak dünyaya pazarlayan İtalyan şirketi Ferrero ise yılda 11 milyar dolar ciro yapıyor. 22 bin kişinin çalıştığı bir şirket bizim 5 milyon kişiyle ürettiğimiz değerin 4 katını kazanıyor. Fındığın hamallığını biz sefasını onlar sürüyor. Artvin'de çıkacak altının da akıbeti bu olacak. İşte Artvinliler bu hesabı bildiği için isyan ediyor. Çünkü fındık üretirken en azından doğayı tahrip edip çocuklarımıza bir felaket bırakmıyoruz. Madencilikte durum tersi. Bir tahrip ettik mi doğal ekosistem bir daha geri gelmiyor. Özetle, doğayı katlederek zengin olma çağı bitti. Elindeki eşsiz kaynağın kıymetini bilmeyene yeni kaynak veren kaybeder. Çare tarımdan turizme katma değeri yüksek ekonomidir. Onun içinde adalet, özgürlük ve eğitim şart. Gerisi hamallık, gerisi sefalet. Ahmet Ümit Ekonomisi. Doğal kaynaklar ya da coğrafyaya dayalı eski ekonominin yerini akla ve hayale dayalı yeni bir ekonomik üretim tarzı alıyor. Yeni ekonomi dediğimiz bu üretim şekline örnek olarak hep yüksek teknoloji ürünleri gösteriliyor. Oysa bu son derece eksik bir okuma. Katma değeri illa da yüksek teknoloji ile yaratmak zorunda değiliz. Bu yanlışı düzeltmek için daha evvel fındık üzerinden bir yazı yazmış, fındık üretiminde hamallığı bizim yapıp topu topu 3 milyar dolar kazandığımızı ama o fındığı alıp işleyen ülkelerin çok daha az çalışanla bizden 4-5 kat fazla para kazandığını anlatmıştım. Şimdi derdimi daha iyi anlatabileceğim bir başka alan var, edebiyat. Harry Potter 2014'te yapılan bir hesaba göre toplam 25 milyar dolar değer yaratmış bir kitap. Bu bizim 10 yıllık fındık ihracatımıza eş bir değer. Ama çok uzağa gitmeye gerek yok. Yerli bir markamız da var, Ahmet Ümit. Eski zaman anlatıcısı. Bu yazıyı edebiyatçı Ahmet Ümit'i anlatmak için yazmıyorum. Derdim Türkiye'de yazar, sanatçı denince akla katma değeri yüksek ekonominin gelmesini sağlamak. Bu yeni ekonomide ne ham maddeyle ne de ucuz iş gücüyle rekabet edebiliriz. İhtiyacımız olan düş gücü, tasarım becerisi, o da sanatçılarımızda bolca var. Ahmet Ümit buna en güzel örnek. Okurları onu başkomiser Nevzat karakteriyle ve bir labirent gibi örülmüş romanlarıyla biliyor zaten. Ama konuya girmeden önce kişisel bir not yazmadan geçemem. Ben Ahmet abiyi kitaplarından önce sohbetleriyle tanıdım. Bir fırsat yaratıp bir söyleşisini dinleyin. Hikayelerinde kaybolduğumuz o eski zaman anlatıcılarından. Samimi, bizden. Çeyrek milyon baskı. Türkiye'de evlerin yarısında 25 kitap dahi yok. Nüfusun yarısı hiç kitap okumamış. Bu istatistikleri uzatmayayım. Biliyorsunuz öyle kitaba, yazara, sanata çok kıymet veren bir ülke değiliz maalesef. Ama bütün bu realiteye rağmen böylesine zor bir kitap pazarında Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım adlı romanı çeyrek milyonluk ilk baskıyla piyasaya çıkıyor. Bu rakam Türkiye'de sadece kitapçılarda gerçek piyasa değeriyle satılan bir kitap için bir ilk. Peki bu başarı çıtasını nasıl yakaladı Ahmet Ümit? Her başarı hikayesinde olduğu gibi hiçbir şey tesadüf değil. Büyük hayaller kurmadan, o hayallerin ardından yıllarca koşturmadan başarı gelmiyor. Gelin Ahmet Ümit'in hikayesine biraz daha yakından bakalım. Eşe dosta satılan kitaplardan yüz binlerce baskıya. Ahmet Ümit'in ilk kitabı Sokağın Zulası 1989'da 2000 adet basılmış. Daha çok eş, dost, arkadaş almış ve tükenmesi yılları bulmuş bu kitabın. İkinci kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece. 1992'de 2000 adet basılmış ve 3 yılda ancak tükenmiş. 2000 yılına kadar Masal Masal içinde Bir Ses Böler Geceyi, Sis ve Gece, Kar Kokusu, Agatha'nın Anahtarı adlı kitapları yayınlanmış. Sis ve Gece dışında hiçbir kitabı o vakte kadar ikinci baskıyı yapamamış. Bir düşünün, 1989-2000 arası hiç durmadan 8 kitap yazıyorsunuz. Yazdığınız hiçbir kitap ikinci baskıya ulaşmıyor. Ama yine de ısrarla en iyi kitabı, en kusursuz şekliyle okurun huzuruna çıkartıyorsunuz. Kusursuz demem kasıtlı. Alın Masal Masal içindeyi, ilk önce kendi başınıza, sonra çocuğunuza okuyun. Defalarca okuyun. Göreceksiniz, her seferinde ayrı bir hikaye. Kusursuz. Ama o kitap bile ikinci baskıyı göremiyor. Sene 2000. Ama Ahmet Ümit yazmaya devam ediyor. Patasana, The Killer App. Her büyük başarının altında tüm başarısızlıklara rağmen düşlerinden vazgeçmeyen bir hayalperest vardır. O hayalperestin saatlerce tek başına kalabalıklardan uzak harcanmış emeği vardır. Sonra bir gün gelir o emek bir yerde hak ettiği karşılığı bulur. Startup dünyasında piyasada hak ettiği karşılığı bulan ve büyük kabul gören ürüne Killer App deniyor. Ahmet Ümit için bu son damla 2000 yılında yayımlanan Patasana kitabı oluyor. Bu kitap Ahmet Ümit'i okurla buluşma açısından yeni bir noktaya taşıyor. Bir yılda 8 baskı yapan kitap toplam 16 bin satış rakamını yakalıyor. O dönem için bir Ahmet Ümit rekoru. Patasana'nın ardından çıkan Kavim, ki benim en sevdiğim romanlarından biridir, 30 bin adetlik bir tiraja ulaşıyor. İşte o noktadan sonra her gelen kitap bir evvelki rekoru alt üst ediyor. Bir romancı için nadir olan 100 bin satış bariyerini ise 2008 yılında çıkan Bab-ı Esrar aşmış. 2010 yılında yayımlanan İstanbul Hatırası, 2012 yılında yayımlanan Sultan'ı Öldürmek ve 2013 yılında yayımlanan Beyoğlu'nun En Güzel Abisi adlı 3 romanının her biri en az 200 bin satış rakamıyla yeni rekorlar kırıyor ve Ahmet Ümit'i 300 bin tirajlı yazarlar arasına sokuyor. 2016'da evlere 700 bin Ahmet Ümit kitabı girdi. Ama belki de asıl şaşırtıcı rakam şu: Ahmet Ümit romanları 2016'da Elveda Güzel Vatanım ile birlikte 700 bin rakamını yakalamış oluyor. Unutmayın, çok satanlar listesinde aylarca kalan kitapların 15-20 bin sattığı bir pazardan söz ediyoruz. Nüfusunun yarısı hiç kitap okumamış olan bir ülke. Elveda Güzel Vatanım'dan önce çıkan 23 kitabın hepsi yeni baskılar yapıyor artık. Yani kitapları sadece best seller değil, long seller bir nitelik kazanmış artık. Marka değeri böyle bir şey. Örneğin piyasaya çıktığında 2000 satış rakamına yıllarca ulaşamayan Masal Masal içinde artık her yıl 20 bin satış rakamına ulaşıyor. İhracat şampiyonu. 2016'da eserleri yurt dışında yayımlanan yazar olarak ilginç bir ödülün de sahibi oldu Ahmet Ümit. Türkiye yazılı eser ihracatı birincisi. Kitabın bir ihracat ürünü olarak görülmesi başlı başına yeni bir ekonomik vaka. Ahmet Ümit'in bugüne kadar 23 dilde 47 kitabı piyasaya çıkmış. Yunanistan'da eserleri çok satanlar listesinden inmiyor. İngilizce pazarında henüz hak ettiği yere gelmeyen Ahmet Ümit romanlarının yurt dışı macerası daha yeni başlıyor diyebiliriz. Ahmet Ümit Turizmi. Romanlar aynı zamanda şehirler ve ülkeler için olağanüstü bir tanıtım mecrası. Ahmet Ümit romanlarını okuyanlar bilir. Şehirler de mekanlar da gerçektir onun hikayelerinde. Beyoğlu'ndaki meyhaneleri, Konya'nın girdaplarını ya da Ortaköy'deki gece kulüplerini arayan okurlar çok. Zaten iki değişik tur organize olmuş şimdiden. Kitapları yurt dışında yaygınlaştıkça tıpkı Dublin'i Joyce, Prag'ı Kafka için gezenler gibi İstanbul'u Ahmet Ümit için gezmek isteyenler de artacak. Son romanı Elveda Güzel Vatanım yayımlanırken Fransa'dan Almanya'ya, Yunanistan'dan Çin'e kadar 20'nin üzerinde yayıncı ve çevirmenin Türkiye'ye gelmesi boşuna değil. Ahmet Ümit Turizmi diye bir vaka var artık. Katma değeri yüksek bir uğraş olarak sanat. Bir kitabın üretilmesi için yayın evinden çalışanlarına, matbaadan satış noktalarına kadar geniş bir ekonomik üretimden söz ediyoruz. Ama bunun ötesinde sinema, turizm ve tabii ki ihracat bakımından da romancılık katma değeri yüksek bir uğraş, kıymetini bilmek gerek. Çünkü bu sanatın, estetiğin kıymetini bilmezsek dünyaya amelelik yapmaya devam edeceğiz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 198.